Ayrım 17. Ayrım 17. Ayrım 18. Ayrım 19. Ayrım 20. Ayrım 21. Ayrım 22. Ayrım 23.
Savaş bu insanlar için üzerlerinden sürekli gelip geçen bir dalga gibidir. Hangi tarafın kazandığı onlar için bir fark yaratmaz. Efendilerinin değişmesi, eskiden yaptıkları işi kendilerine farklı davranmayan yeni efendiler için de yapmayı sürdürmeleri demektir. Daha gelişmiş koşullarda yaşayan ve proleter dediğimiz işçiler savaşın ancak arada sırada farkına varır. İstenildiğinde savaş konusunda korku ve nefretleri uyandırabilir ama kendi başlarına bırakıldıklarında savaşın sürdüğünü bile unutabilirler. Savaş tutkusu parti basamaklarında özellikle iç partide çok güçlüdür. Dünya egemenliğine en çok inananlar bunun olanaksızlığını bilenlerdir. Karşıt olayların ve kavramların böyle birbirine bağlanması bilgiyle bilgisizlik gibi okyanusya toplumunun en belirgin yanıdır. Resmi ideoloji gerek olmayan yerlerde bile çelişkilerle doludur. Böylece parti sosyalizm akımının savunduğu tüm ilkeleri yatsır, kötüler ve sonra bunun sosyalizm adına yapıldığını söyler. İşçi sınıfının yüzyıllardır hor görüldüğünü söylerken kendi parti üyelerine işçilere giydirilen ve bu nedenle kabul edilmiş olan üniformaları giydirir. Aile bağlarını düzenli bir biçimde çürütürken önderini doğrudan aile duygularına seslenen bir adla çağırır. Bizi yöneten dört bakanlığın adı bile gerçek anlamlarının ters çevrilmesinin küstahça bir gösterimidir. Barış Bakanlığı savaşla, Doğruluk Bakanlığı yalanla, Sevgi Bakanlığı işkence ve zulümle, Bolluk Bakanlığı herkesi aç bırakmakla uğraşır. Bu çelişkiler bir kaza sonucu değildir, ne de basit bir ikiyüzlülüktür. Bunlar bilinçli olarak çift düşünün uygulanmasıdır. Gerçekte iktidar ancak karşıtların uzlaştırılması yoluyla sonsuza dek elde tutulabilir. Eski dönemin başka türlü yıkılması olanaksızdır. Eğer eşitsizlik sürdürülecekse, yani yüksek grup yerini koruyacaksa, zihinsel koşullar denetlenmiş delilik olmalıdır. Ama şu ana kadar hiç değinmediğimiz bir sorun var. Niçin insan eşitsizliği sürdürülsün? Söylendiği gibi eğer teknik ilerlemişse, tarihi istenilen bir zaman biriminde durdurmak için bu muazzam tasarımlara neden gerek duyulmaktadır? İşte burada temel gize ulaşmış bulunuyoruz. Gördüğümüz gibi partinin ve özellikle iç partinin gizemi çift düşünde yatmaktadır. Ama bunun da derininde gerçek amaç bulunur. Çift düşünün, düşünce polisinin sürekli savaşların ortaya çıkış nedeni olan ve hiç ardından söz edilmeyen bir güdü daha vardır. Bu da Winston bir süre sonra insanın yeni bir sesi fark etmesi gibi sessizliği fark etti. Bir süredir Julia'nın sesi çıkmıyordu. Belden yukarısı çıplak, yanına uzanmıştı. Saçları gözlerinin üstüne dökülmüş, bir elini yanağının altına yastık gibi koymuştu. Göğsü düzenli bir biçimde inip kalkıyordu. Julia, yanıt yok. Julia uyuyor musun? Yanıt yok, uyuyordu. Winston kitabı kapattı, özenle yere koydu. Sonra uzanarak battaniyeyi üzerlerine çekti. Henüz en son gizi öğrenememişti. Nasıl olduğunu anlıyordu. Ama niçin olduğunu anlamıyordu. Birinci bölüm de üçüncüsü gibi ona yeni bir şey öğretmemiş, yalnızca kendisinde zaten bulunan bilgiyi bir düzene sokmuştu. Ama okuduktan sonra gerçekten de düşündüklerinin çılgınlık olmadığını anlamıştı. Azınlıkta olmak, bu azınlık tek bir kişiden oluşmuş bile olsa insanın deli olması demek değildi. Bir yanda doğru, bir yanda yalan vardı. Ve siz tüm dünyaya karşı olmak pahasına bile gerçeğe bağlanırsanız bu size deli niteliğini vermezdi. Batan güneşin altın ışıkları içeri sızmış, yastığın üzerine düşmüştü. Gözlerini yumdu. Yüzüne vuran güneş ve bedenine değen pürüzsüz beden onu güçlü ve güvenli yapıyordu. Biraz uykusu gelmişti. Güven içindeydi ve her şey yolunda gidiyordu. Akıl istatistiksel değildir diye mırıldanırken uyuyakaldı. Uyandığı zaman sanki uzun süre uyumuş gibi hissetti kendini. Oysa saat henüz 20:30'du. Bir süre uyukladı, aşağıdaki avludan gelen şarkıyla silkindi. Umutsuz bir düştü, Nisan güneşi gibi gelip geçti. Ama tüm düşlerimi yıktı, kalbimi çalıp gitti. Bu saçma şarkının modası henüz geçmemişti. Her yanda söyleniyordu. Nefret şarkısından daha çok tutulmuştu. Julia şarkının sesiyle uyandı. Uzun uzun gerindi ve kalktı. Acıktım dedi. Kahve pişirelim. Tüh, soba sönmüş, su da soğumuş. Sobayı kaldırarak salladı. İçinde gaz kalmamış. Yaşlı Charrington'dan alabiliriz sanırım. Garip, dolu olup olmadığına bakmıştım. Giyinmeliyim dedi. İçerisi soğumuş. Winston da kalktı ve giyindi. Yorulmak bilmeyen ses şarkısını sürdürüyordu. Zaman her şeyi çalar diyorlar. İnsan unutamaz diyorlar. Ama yıllardan sonra gülücükler ve gözyaşları gönlümü dolduruyorlar. Tulumun kemerini bağlarken pencereden dışarı baktı. Güneş evlerin gerisinde olmalıydı. Işıklarını avludan çekmişti. Taşlık yeni yıkanmış gibi ıslaktı. Gökyüzünün de yıkanmış olduğu duygusuna kapıldı. Bacaların arasından tertemiz, masmavi görünüyordu. Kadın yorulmaksızın ileri geri dolaşıp duruyor, ağzını mandallarla tıkayıp açıyor, şarkı söylüyor ve sürekli çocuk bezleri asıyordu. Winston, onun geçimini çamaşır yıkayarak mı sağladığını, yoksa 20-30 kadar çocuğun tutsağı mı olduğunu merak etti. Julia da yanına gelmişti. Birlikte aşağıdaki iri gövdeyi izlemeye başladılar. Winston, kadının kendine özgü davranışlarına baktığında onun ne kadar güzel olduğunu fark etti birden. Çocuk doğurmaktan anormal boyutlara ulaşmış, işten yıpranmış, sertleşmiş, 50 yaşında bir kadın bedeninin güzel olabileceği ilk kez geliyordu aklına. Ama neden olmasın diye düşündü. Bir külçe gibi beden ve kırmızı cilt, gül meyvesinin gülle olan benzerliği gibi bir genç kızın bedenini hatırlatıyordu. Neden meyve çiçeğinin yanında daha az değerli olsun? Güzel kadın diye mırıldandı. Julia, en az 1 metre eninde kalçaları var dedi. Bu da onun güzelliği dedi Winston. Koluyla Julia'nın incecik belini kavradı. Kalçasından dizine dek bedenleri birbirine sokulmuştu. Bedenlerinden bir çocuk üretemezlerdi. Yapamayacakları tek şey buydu. Gizlerini yalnızca ağızdan ağıza, akıldan akıla geçirebilirlerdi. Aşağıdaki kadının aklı yoktu ama güçlü kolları, sıcak bir gönlü ve verimli bir karnı vardı. Winston onun kaç çocuk doğurmuş olabileceğini düşündü. Rahatça 15 olabilirdi. Belki bir yıl süren bir gelişme dönemi geçirmiş bir yaban gülü gibi güzel olmuş ve sonra döllenmiş bir meyve gibi irileşmeye başlamış, sonra kızarıp sertleşmişti. Sonra da ömrünün 30-40 yılı çocuklarının, sonra torunlarının çamaşırlarını yıkamakla, temizlemekle, yer silmekle, bulaşık yıkamakla, yer cilalamakla, giysileri onarmakla geçmiş olmalıydı. Ama yine de hala şarkı söylüyordu. Ona karşı duyduğu gizemli yakınlık, bacaların gerisinde sonsuza uzanan soluk, bulutsuz gökyüzüyle bütünleşmişti. Nerede olursa olsun gökyüzü herkes için birdi. Avrasya'da da, Doğu Asya'da da. Gökyüzünün altındaki insanlar da birbirlerinin benzeriydiler. Tüm dünyada birbirlerinin varlıklarından habersiz, kin ve yalan duvarlarıyla bölünmüş milyonlarca insan yaşıyordu. Düşünmesini bilmeyen insanlardı bunlar. Ama bir gün dünyayı ters çevirebilecek bir gücü gönüllerinde ve kaslarında biriktiriyorlar, bekliyorlardı. Eğer bir umut varsa proleterlerdeydi. Henüz kitabın sonunu okumadığı halde Goldstein'in son bildirisinin bu olduğunu önceden biliyordu. Gelecek proleterlerin elindeydi. Zamanları geldiğinde kuracakları dünyanın kendisine, Winston Smith'e şimdi partinin dünyasının olduğu gibi yabancı olmayacağından emin olabilir miydi? Evet, çünkü orası en azından akılcı bir dünya olacaktı. Eşitliğin olduğu yerde akıl yaşayabilirdi. Elinde sonunda olacak, güçleri bilince dönüşecekti. Proleterler ölümsüzdü. İnsan avludaki kocaman bedene baktığı zaman böyle düşünüyordu. Sonunda uyanacaklardı. Ve bu gerçekleşinceye dek belki 1000 yıl boyunca tüm sorunlara karşı hayatlarını sürdürebilecek ve partinin öldüremediği o canlılığı ve dinçliği kuşlar gibi bedenden bedene aktaracaklardı. Winston sordu. Ormana gittiğimiz o ilk gün bizim için öten kuşu hatırlıyor musun? O kuş bizim için ötmüyordu, dedi Julia. Kendi zevki için ötüyordu. Bu bile değildi aslında. Yalnızca ötüyordu, o kadar. Kuşlar, proleterler şarkı söylüyordu. Ama parti şarkı söylemiyordu. Dünyanın her yanında, Londra'da, New York'ta, Afrika'da, Brezilya'da, sınırların ötesindeki gizemli yasak topraklarda, Paris'in, Berlin'in caddelerinde, uçsuz bucaksız Rusya ovalarındaki köylerde, Çin'in, Japonya'nın pazar yerlerinde, o kaya gibi sağlam, yenilmek bilmeyen, doğumlarından ölümlerine dek çalışıp duran, bedenleri çocuk doğurmaktan bozulan ama gene de şarkılarını söylemeyi sürdüren kadınlar vardı. O güçlü kalçaların arasından gün gelip bilinçli bir kuşağın çıkması gerekti. Siz ölüydünüz, gelecek onlarındı. Ama onların bedenlerini canlı tuttukları gibi siz de kafanızı canlı tutar ve 2 kere 2'nin 4 ettiği ilkesini başkalarına aşılarsanız siz de o zaman geleceği paylaşabilirdiniz. Biz ölüyüz, dedi. Biz ölüyüz, dedi Julia onaylar bir tutumla. Siz ölüsünüz, arkalarındaki demirden bir ses. Birden ayrıldılar. Winston buz kesilmişti. Julia'nın göz bebeklerinin çevresindeki akı görebiliyordu. Yüzü sapsarı kesilmişti. Elmacık kemikleri üstündeki ruj lekelerinin teniyle hiçbir ilgisi yok gibiydi. Siz ölüsünüz, diye yineledi demirden ses. Resmin gerisinden geldi, dedi Julia, soluğu kesilmişti. Resmin gerisinden geldi, dedi ses. Olduğunuz yerde kalın ve emir verilmedikçe yerinizden kıpırdamayın. Başlıyordu, sonunda başlıyordu. Birbirlerinin gözlerine bakmaktan başka yapacak bir şey yoktu. O anda canlarını kurtarmak için, evden kaçmak için çok geçti artık. Böyle bir şeyi akıllarından geçirmediler bile. Duvardan gelen demirden sese düşünmeksizin boyun eğdiler. Bir mandal çevriliyormuş gibi bir tıkırtı oldu. Arkasından bir şangırtı koptu. Resim yere düşmüş, arkasındaki tele ekran ortaya çıkmıştı. Julia, artık bizi görebiliyorlar, dedi. Ses, artık sizi görebiliyoruz. Odanın ortasına ilerleyin. Sırt sırta durun. Ellerinizi başlarınızın arkasında kavuşturun ve birbirinize dokunmayın, dedi. Birbirlerine dokunmuyorlardı ama Julia'nın bedeninin titrediğini hissetti Winston. Belki de kendisininkiydi titreyen. Dişlerinin birbirine çarpmasına engel olabiliyordu ama dizleri denetimden çıkmıştı. Evin içinden ve dışından çizme sesleri geliyordu. Avluyu dolduran taşlar üzerinde bir şeyler sürüklüyorlardı. Kadın şarkı söylemeyi kesmişti. Çamaşır teknesine fırlatılmış gibi bir gürültü oldu. Sonra kızgın bağırışmalar duyuldu ve acı bir çığlık koptu. Evin çevresi sarılmış, dedi Winston. Evin çevresi sarıldı, dedi ses. Julia, vedalaşsak fena olmayacak, dedi. Ses, vedalaşsanız fena olmayacak, dedi. Sonra Winston'ın sanki daha önce duyduğu daha değişik bir ses işitildi. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Seni yatırmaya bir mum geliyor, başını kesmeye cellat geliyor. Ve daha sonra Winston'ın arkasında bir şey yatağın üzerine düştü. Pencereye yasladıkları merdiven çerçeveyi yerinden sökmüştü. Birisi yukarı tırmanıyor, koridordan koşuşan ayak sesleri geliyordu. Bir anda odayı çizmelerine demir perçinlenmiş, coplu, siyah üniformalı adamlar doldurdu. Winston artık titremiyordu. Gözlerini bile oynatmıyordu. Önemli olan tek şey vardı, o da hareketsiz durmak. Hareketsiz durmak ve onlara size vurmaları için fırsat tanımamak. Boksör çeneli bir adam elleri arasındaki copuyla düşünceli düşünceli oynayarak karşısında duruyordu. Winston'la göz göze geldiler. İnsanın elleri başının arkasında tüm yüz ve bedeninin ortada olmasının verdiği çıplaklık duygusuna dayanılır gibi değildi. Adam beyaz dilini uzatarak dudaklarını yaladı ve çekildi. Bir başka şangırtı koptu. Birisi masanın üzerindeki cam küreyi yere atmıştı, cam paramparça oldu. Pastaların üzerindeki küçük pembe şekerlere benzeyen ufak mercan parçası halının üstünde yuvarlandı. Ne kadar küçük diye düşündü Winston. Ne kadar küçük. Arkasında bir patırtı oldu ve ayak bileğine korkunç bir tekme yedi. Az kalsın dengesini yitiriyordu. Adamlardan biri Julia'nın karın boşluğuna bir yumruk indirmiş, kız yerde 2 büklüm olmuştu. Winston yüzünü 1 milimetre bile oynatamıyordu. Ama Julia'nın nefes almak için çabalayan mosmor yüzünü görebiliyordu. Kapıldığı dehşet duygusuna karşın yine de onun acısını kendi vücudunda duyabiliyordu. Nasıl olduğunu biliyordu. İğrenç bir acıydı bu. İnsan acısını hissetmeden önce soluk almak için uğraşırdı. İki adam onu dizlerinden ve omuzlarından tutup kaldırarak bir çuval gibi dışarıya çıkardılar. Winston onun baş aşağı duran yüzüne baktı. Sarı, kanı çekilmiş bir yüz, gözleri kapalı, yanağında bir parça ruj lekesi. Julia'yı son görüşü oldu bu. Ölü gibi duruyordu. Henüz kimse ona vurmamıştı. Kafasında ansızın beliren ama ilgisini hiç çekmeyen düşünceler oynaşmaya başladı. Bay Charrington'ı yakalayıp yakalamadıklarını merak ediyordu. Avludaki kadına ne yapmışlardı acaba? Acilen tuvalete gitmek gereksinimi duydu ve şaşırdı. Çünkü birkaç saat önce o işini görmüştü. Şöminenin üzerindeki saat 9'u yani 21'i gösteriyordu. Işık çok güçlüydü. Ağustos akşamları hava 21'de kararmaya başlamış olmaz mıydı? Acaba Julia ve kendisi zamanı şaşırıp bütün gece uyumuşlar ve kalktıklarında saat ertesi sabahın 8.30'u mu olmuştu? Kafası karıştı. Bu düşünceleri bir yana bıraktı. Koridorda daha hafif ayak sesleri duyuldu. Bay Charrington odaya girdi. Siyah üniformalı adamların tutumu değişti. Bay Charrington'ın görünüşünde bir farklılaşma vardı. Gözü cam kürenin kırık parçalarına takıldı. "Toplayın şunları yerden," dedi sert bir tutumla. Bir adam emrini yerine getirmek için davrandı. Bay Charrington'un bozuk şivesi kaybolmuştu. Wilson biraz önce tele ekrandan duyduğu sesin onun olduğunu anladı. Bay Charrington'un sırtında yine o kadife ceket vardı. Ama rengi beyaza yakın olan saçları simsiyahtı. Gözlüklerini takmamıştı. Wilson'ı kimliğini saptar gibi keskin bir bakışla süzdü ve sonra bir daha onunla ilgilenmedi. Tanınabiliyordu ama o aynı kişi değildi artık. Bedeni dikleşmişti, daha irileşmiş duruyordu. Yüzündeki değişiklikler çok küçüktü. Ama onu bambaşka bir adam yapmıştı. Kaşları incelmiş, kırışıklıklar silinmiş, yüzünün çizgileri değişmişti. Burnu bile kısalmış gibiydi. 35 yaşlarında soğuk, dikkatli bir adam yüzüydü bu. Wilson hayatında ilk kez kim olduğunu bilerek bir düşünce polisi üyesine baktığını düşündü. Bölüm 3. 1. Nerede olduğunu kesin olarak bilmiyordu ama Sevgi Bakanlığı'nda olabilirdi. Duvarları pırıl pırıl fayanslarla kaplı, penceresiz, yüksek tavanlı bir hücredeydi. Gizlenmiş lambalar içeriği soğuk bir ışıkla dolduruyordu. Havalandırma aygıtıyla ilgili olduğunu düşündüğü bir uğultu vardı içeride. Ancak oturulabilecek genişlikte tahta bir sıra duvarları çevreliyordu. Kapının karşısına düşen köşede bir tuvalet ve hücrenin dört duvarında da birer tele ekran vardı. Karnına uyuşma tarzında bir ağrı yerleşmişti. Kendisini o kapalı kamyonete atarak götürdüklerinden beri devam ediyordu bu ağrı. Midesini kemiren bir açlık duygusu içindeydi. Acıkmıştı. Ağzına yemek girmeyeli 24 saat olmuştu. Belki de 36 saat. Onu tutukladıklarında sabah mı yoksa akşam mı olduğunu hala bilmiyordu. Belki de asla öğrenemeyecekti. Kendisine tutuklandığından bu yana yemek vermemişlerdi. Elleri dizlerinde, dar sıranın üstünde, elinden geldiğince dik oturuyordu. Şimdiden sessiz, sakin oturması gerektiğini öğrenmişti. Beklenilmeyen bir davranışta bulunursa hemen telekrandan bağırıyorlardı. Açlığa dayanılmaz olmuştu. Bir dilim ekmek gözünde tutuyordu. Tulumunun cebinde ekmek parçaları olabileceği düşüncesi geçti kafasından. Olabilirdi. Çünkü cebindeki bir şey bacağını kaşındırıyordu. Belki de cebinde bir ekmek parçası vardı. Bu istekle korkusunu yenerek elini cebine attı. "Smith!" diye bağırdı teleekrandaki ses. "6079 Smith ve hücrede elleri cebe sokmak yasak." Yeniden elleri dizlerinde dimdik oturdu. Buraya getirilmeden önce basit bir tutuk evi olan ya da nöbetçiler tarafından geçici kilitli bir yer olarak kullanılan bir hücreye götürülmüştü. Orada ne kadar kaldığını bilmiyordu. Ama birkaç saat olabilirdi. Saati olmadığı ve gün ışığını görmediği için zamanı kestirmesi çok güçtü. Orası gürültülü, kötü kokulu bir yerdi. Şu anda içinde bulunduğu hücreye benziyordu. Ama daha kirliydi ve içinde kendisinden başka 10-15 kişi daha vardı. Diğer tutukluların çoğu adi suçlulardı. Ama aralarında birkaç tane siyasal suçlu da bulunuyordu. Bir yığın pis bedenin arasında sıkışmış ve bir kenarda sesini çıkarmadan oturmuştu. Duyduğu korku ve karnındaki ağrı nedeniyle çevresiyle çok ilgilenmemişti. Ama yine de parti tutukluları ve ötekiler arasındaki fark gözünden kaçmamıştı. Partili tutuklular bir kenara sinmiş, sessizce oturuyorlar, adi suçlularsa hiçbir şeye, hiç kimseye aldırış etmiyorlardı. Gardiyanlara küfrediyorlar, eşyaları alıkonduğu zaman şiddetle kafa tutuyorlar, yere açık saçık sözcükler yazıyorlar, giysilerinin gizli köşelerinden çıkardıkları yiyecekleri yiyorlar, hatta düzeni sağlamaya çalıştığı zaman tele ekrana bile bağırıyorlardı. Bazılarının gardiyanlarla arası çok iyiydi. Onları takma adlarla çağırıyor, onlardan sigara alıyorlardı. Gardiyanlar da sert davranmaları gerektiği zamanlarda bile onlara hoşgörü gösteriyorlardı. Çoğu tutuklunun gönderilmeyi beklediği zorunlu çalışma kamplarından oldukça çok söz edilmekteydi. Duyduğu kadarıyla kamplar iyi ilişkiler kurduğun ve iplerin kimin elinde olduğunu bildiğin sürece idare ederdi. Rüşvet, adam kayırma, her tür düzenbazlık, eşcinsellik ve fuhuş almış yürümüştü. Patatesten alkol bile elde edebiliyorlardı. Egemen olanlar ve kampların aristokratları sayılanlar, gangsterler ve katiller gibi adi suçlulardı. Tüm pis işler siyasal tutuklulara gördürülürdü. Her tür suçlu gidip geliyordu. Esrar satıcıları, hırsızlar, eşkıyalar, kara borsacılar, sarhoşlar, fahişeler. Bazı sarhoşlar öylesine saldırgandılar ki öteki tutukluların onları bastırmak için bir araya gelmeleri gerekiyordu. 60 yaşlarında kocaman göğüsleri hop hop eden bembeyaz saçlı bir kadın kendisini dört tarafından kavramış gardiyanlarla boğuşa boğuşa içeriye getirildi. Onları tekmelediği çizmelerini ayağından çıkararak kadını Winston'ın kucağına fırlattılar. Kadın doğruldu ve arkalarından ''Pislikler!'' diye bağırdı. Az kalsın kemikleri kırılıyordu Winston'ın. Daha sonra bir başkasının üstünde oturduğunu fark etti ve Winston'ın dizlerindeki yandaki sıraya kaydı. ''Üzgünüm canım!'' dedi. ''Kucağında oturamazdım. Onlar ittiler. Bir hanıma nasıl davranacağını bilmiyorlar değil mi?'' Durakladı, göğüslerini yokladı ve geğirdi. ''Özür dilerim!'' dedi. ''Pek iyi değilim.'' Öne doğru eğildi ve doğruca önüne kustu. ''Şimdi daha iyiyim.'' dedi. Gözlerini kapatıp geriye yaslandı. ''Hiçbir zaman içinde tutmamalı insan. Mideye henüz girmemişken çıkarmalı.'' Kendine geldi ve Winston'a şöyle bir göz attı. Ondan hoşlanmıştı. Geniş kolunu Winston'ın omzuna atarak onu kendisine çekti. Bira kokuyordu. Yüzünde kusmuk parçacıkları kalmıştı. ''Senin adın ne gülüm?'' diye sordu. ''Smith.'' dedi Winston. ''Smith mi?'' ''Garip. Benim de adım Smith.'' Dokunaklı bir ses ekledi. ''Neden olmasın? Belki de senin annenimdir.'' ''Olabilir.'' diye düşündü Winston. Annesiyle aşağı yukarı aynı yaşta ve onunla aynı yapıdaydı. Zorunlu çalışma kamplarında geçirilen bir 20 yıl onu bu duruma getirmiş olabilirdi. Kimse Winston'la konuşmamıştı. Sıradan suçlular partili tutuklularını aldırmıyorlar, onları ilgisiz bir aşağılamayla ''siyasiler'' diye çağırıyorlardı. Parti tutukluları ne başkalarıyla ne de kendi aralarında konuşma cesaretini gösterebiliyorlardı. Yalnız bir kez Winston aynı sırada yan yana oturan iki kadın parti üyesinin çok aceleyle bir şeyler fısıldaştıklarını işitti. 101 numaralı odadan söz ediyorlardı ama Winston ne demek istediklerini anlamamıştı. Kendisini oraya getirdiklerinden beri 2 ya da 3 saat geçmişti. Midesindeki uyuşuk ağrı dinmemişti. Zaman zaman etkisini azaltıyor, zaman zaman daha da şiddetleniyordu. Düşünceleri de buna uyarak genişliyor ya da kısırlaşıyordu. Ağrı şiddetlendiği zaman yalnızca acının kendisini, yemek yemek isteğini düşünebiliyordu. Ağrı dindiği zamansa paniğe kapılıyordu. Başına gelecekleri açık seçik görebildiği anlar oluyor, o zaman kalbi deli gibi çarpıyor, soluğu kesiliyordu. Dirseklerine indirilen cop vuruşlarını, dizlerinde nalçalı çizmelerin tekmelerini hissediyor, kırık dişleri arasında acınma dileyerek yerlerde süründüğünü görür gibi oluyordu. Julia'yı seyrek düşünüyordu. Onu seviyordu ve onu ele vermeyecekti. Ama bu bildiği matematik kuralları gibi bir olaydı. Ona karşı sevgi duymuyor, ona ne olduğunu bile merak etmiyordu. İçinde kıpırdayan bir umutla O'Brien'i daha sık düşünüyordu. Tutuklandığını biliyor olmalıydı O'Brien. Kardeşlik demişti. Üyelerini kurtarmak için bir çaba göstermez. Ama jilet vardı. Jilet gönderebilirlerdi isteseler. Gardiyanlar hücresine yetişinceye kadar 5 saniyelik bir zaman olurdu. Jilet keskin bir soğuklukla etine gömülecek, jileti tutan parmakları bile kemiğe kadar kesilecekti. İçi ürpertiyle doldu. Elinde jilet olsa kullanabileceğinden emin değildi. Sonunda işkence bile olsa 10 dakika fazla yaşamayı daha doğal bulurdu.